Ayrım 8.
Hem kitabın horlanması, aşağılanmaya çalışılması söz konusu olunca ben çok daha beterlerini gördüm. Daha dün denecek kadar kısa zaman önce Hitler adındaki bir aşağılık yaratığın aklına uyan uygar Alman ulusunun, hiç değilse bir kesiminin, topladıkları kitapları bir alana yığarak ateşe verdiklerini gözlerimle gördüm. Bu kitaplar arasında şu anda beraber olduğumuz kapitalin ve şu yanı başımda duran insanın türeyişinin de bulunduğunu çok iyi anımsıyorum. O yıllarda böyle bir sefilin yönetimindeki ülkede artık yaşanmaz diye tuttum, daha özgür bir ülkeye, Amerika'ya göçtüm. Bana çok iyi çalışma olanakları verdiler. Bir ucu ne yazık ki atom bombasından çıkan önemli buluşlarım oldu. Gelin görün ki orada da soğuk savaşın iyice soğuduğu yıllarda McCarthy diye bir Hitler özentisi peydahladı. Üniversitelerin, okulların, kentlerin kitaplıklarından insanlığa onur veren pek çok kitabı toplattı. Ve Uygar Amerika'da yer yer kitap yakma çılgınlığı aldı yürüdü. Demin omuz başımda duran İbni Haldun'un mukaddimesini görünce acı acı düşündüm. Bu paha biçilmez yapıttı üstadımız, devlet düzeninin dinsel kurallara dayanmasına gerek olmadığını öne sürdüğü, hükümet işlerinde hilafet ve şeriata yer verilmemesini görüşünü savunduğu için Osmanlılar'da 2. Abdülhamit döneminde yasak yayınlar listesine alınmış, çevirisi ve aslı yasaklanmıştı. Tıpkı büyük doğa bilimcisi Charles Darwin'in canlı varlıkların evrimi teorisinde dinsel ve fizik ötesi görüşlere karşı çıktığı için öğretisinin uzun yıllar okullarda okutulmasının engellenmesi ve kitaplarının birçok ülkede yasaklanması gibi. Charles Darwin adının anılması üzerine o ana kadar meşenin ince bir köküne sarılmış duran uçuk mavi insanın türeyişinde bir kıpırdanma oldu. Ve düz, uzun sakallı, gür kaşları altında canlı bakışlarıyla Charles Darwin göründü. Kitapların yazgısı üzerine söylediklerinizi ilgiyle izledim. Köşemden unutmak üzere olduğum anılarımı tazelediniz. Kitapların hor görüldüğü, onlara ummacıymış gibi bakıldığı dönemler olmuş. Açıktan açığa yakmaktan tutun da gizlice mağaralarda okunduğu, toprağa gömülerek saklandığı ya da bizler gibi buzlu sulara döküldüğü hallerde görülmüştür. Ama bana kalırsa kitapların saygı, sevgi gördüğü, değerli armağanlar gibi alınıp verildiği, kimi kez bilimsel bir hayranlıkla, kimi kez sanatsal bir coşkuyla okunduğu, kısacası baş tacı edildiği dönemler değil, yüzlerce yıl süren çağlar olmuştur. Kolay değil, bağnazlıklara, saplantılara karşı çıkmak. Hele bu bağnazlıklar, yalan yanlış inançlar, insanların kafalarına bu yönde çıkarları olan gruplarca bile isteye yerleştirilmişse, bilginlerin, düşünürlerin, büyük sanatçıların, kısacası gerçeğin en amansız düşmanı aslında bu çıkar gruplarıdır. Bize karşı yapılanların çoğu bunların dürtmesiyle olur. Araya bir de bu işte uzmanlaşmış maşalar girince başımıza gelmedik kalmaz. Ama söylediğim gibi kitabın, yazarın, daha doğrusu gerçeğin ayaklar altına alındığı, horlandığı bu toplumsal hastalık dönemleri uzun sürmez. Kitap ve yazar gene insanlığın baş tacı olur. Yoksa bilimin, düşüncenin, sanatın sürekli ilerlemesi, gelişmesi, yüce doruklara ulaşması olası mıydı? Bu iyimser soruyla noktaladı sözlerini insanın, canlının, on binlerce yüz binlerce yıl süren bir evrimleşmesi sonucu türediğini, bilimsel olarak açıklayan büyük doğa bilgini. Yüzyıllık meşenin kökleri arasında bir mutsuz rastlantı sonucu bir araya gelen bu ufak kitap topluluğunda sayfaları açılmayan, konuşulanları bir köşede alçak gönüllülükle dinleyen bir tek kitap kalmıştı. Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye yazıyordu üzerinde. Bütün ağaçlar şimdi de aynı merakla, aynı istekle ona dönmüşlerdi. Bunu gören kitap ve yazarı John Sclise dile geldi. Görelim ne dedi. İçinizden genci benim. Ve ben sizler gibi büyük düşünürlere, filozoflara, kitaplıklarda olsun, burada bir dere yatağında olsun, omuz omuza durmaktan büyük onur duyarım. Konuşmalarınızı hayranlıkla izledim. Bu konularda benim gibi genç bir araştırmacının ne diyeceği olabilir ki? Ancak son yıllarda, özellikle son aylarda ben de çok ilginç olaylara tanık oldum. Bunlardan belleğimde en taze olanını, en fazla yer edenini size anlatmak isterim. Bizleri ve bizler gibi daha pek çok kitabı yayınlayan, Türkiye'de gün ışığına çıkmamızı, Türk okuyucusuna ulaşmamızı sağlayan o esmer, kıvırcık saçlı delikanlıyı hepiniz tanırsınız. Üzerimize nasıl titrediğini, tek sözcük yanlış basılmasın, noktası virgülü hep yerli yerinde olsun diye nasıl çırpındığını. Sırasında kitap paketleriyle merdivenleri ikişer üçer inip çıktığını unutmak olası mı? Kitabımın konusu olduğu için Türkiye ve Türk halkı ile sürekli ilgilenmişimdir. Ve ne yazık ki geçen yıllarda çağdaşlaşma çabası içerisindeki bu ülkede bilimin, sanatın, her türlü kültürün taşıyıcısı kitaba karşı bir saygısızlık yaygınlaştırılmaya çalışılıyordu. Bir zamanlar bütün dünyanın ortak kültür değerlerini Türkçe'ye kazandırmak, Türk ulusuna ulaştırmak görevini bile yüklenen devletin yönetimini sözde halkın oylarıyla ele geçiren cahil ve kötü niyetli politikacılar artık kitaptan nefret ediyor. Onu tehlikeli sayıyorlardı. İşte bu çıkarcı politikacılar önce kitabı, öğrencinin, öğretmenin, dar gelirli yurttaşın, ki Türkiye'de kitabın başlıca satın alıcısı bu kesimden insanlardı, satın alamayacağı pahalı bir nesne haline getirdiler. Kağıt fiyatları, baskı ve posta giderleri yükseldikçe yükseldi. Kültür araçlarına tanınan bütün indirimler kaldırıldı. Yayın evleri birbiri ardına kapandı. Basım evleri mühürlendi. Baskı makineleri çalışmaz oldu. Bütün bunlara bir de kitabın zararlı ve tehlikeli ilan edilmesi eklenince yaratılan karanlık ortamı düşünebilirsiniz. Ve bu karanlık ortam zehirli meyvelerini vermeye başladı. Günlerden bir gün genç yayıncımızı, ne nedenle bilmiyorum, evinden almaya gelenler kitaplarını da elden geçirdiler. Zararlı yayın, yakılacak kitap arıyorlardı herhalde. Evet, sözü uzatmaya ne gerek var. Yayıncımızı birkaç kitapla birlikte alıp götürdüler. Ve aradan çok geçmeden duydum ki o yiğit delikanlı, bizim her satırımızda el emeğini, göz nurunu katan o güzelim insan ölmüş, öldürülmüş. Bu ölüm sözcüğüyle birlikte hemen o anda çamların, kayınların, kestanelerin, taflanların ve ormandaki bir cümle ağaçların, bitkilerin gövdelerinden, dallarından, yapraklarından, insanın tüylerine diken diken eden bir çığlık yükseldi. Vadi boyunca yamaçtan yamaca yankılandı. Acılı Anadolu'nun acılı ağaççılarına, yürekleri dağlayan türkülere dönüştü. Yeşil yamaçlar ateş almış, alaz alaz yanar gibiydi. Pembe beyaz bir yaban gülü boynunu toprağa doğru büktü. Öylece kala kaldı. Güneş kül rengi bulutların arkasına çekildi. Mezit çayı birdenbire kabardı. İhtiyar meşenin kökleri çevresinde toplanan ve daha az önce ormandaki ağaçlarla alacalı birer dev gibi görünen kitaplar küçüldükçe küçüldüler. Önce kendi etraflarında birkaç kez döndükten sonra kabaran sularla birlikte akıp gittiler. Şimdi Mezit Deresi'nin ocağının billur suları çamur rengine dönüşmüştü. Suyun yüzünde yer yer mürekkebe benzeyen kara lekeler belirmişti. Ve derenin iki yanına dizilmiş yüzyıllık çınarlara, kestaneler, meşeler, Uludağ'ın karlı doruklarında eriyip gelen o pırıl pırıl çağlayanların bu kara lekeleri temizlemeye güçlerinin yetmeyeceğini bir giz verir gibi birbirlerine fısıldadılar. Yarın, Kasım 1981. Vahap Erdoğdu, İlhan. Senden sonra ilk kez yazıyorum. Senin okuyamadığın ilk yazım bu. Ama seni yazıyorum. Anlatamadıysam bağışla. Toplumsal bir varlık olan insanı anlatmak genelinde çok zor. Özelinde ise çok yakın birbirini anlatmak, onun nesnel bir değerlendirmesini yapmak çok daha zor. Hele bu yakın insan çok yoğun bir yaşamın ortasında, en beklenmedik bir anda ve en beklenmedik bir biçimde yüreğimize onulmaz bir acıyı yükleyerek aramızdan ayrılmışsa. Bana kalsaydı İlhan'ın acısına ağıt yakardım. Ya da güle ve çiçeğe bezenmiş mezarının başına varır, son günlerde çok sevdiği ve birlikte söylediğimiz bir türküyü yinelerdim. Elleri koynunda bir gelin ağlar, çiçekler üstünde gözyaşları var. Ne var ki İlhan'ı anlatırken onu geleceğe anlatmak gibi bir zorunluluk ve sorumluluk var. Bu nedenle de olabildiğince öznel yaklaşımlardan sıyrılmak, nesnel bir değerlendirmeyi öznel olandan soyutlamak gerekli. Ama bu yıllar yılı en yoğun bir biçimde birlikte çalışmış, aynı çorba tasına kaşık sallamış, birlikte rakı içmiş, türkü söylemiş, birlikte üzülmüş, birlikte hüzünlenmiş, birlikte sevinmiş biri için, yani benim için çok zor. Duygusal olmam, öznel olmam için pek çok neden var. İlhan zor günlerin insanıydı. Muzaffer ile birlikte Ankara Merkez Cezaevindeyken her hafta en az iki kere yemeğimizi taşımış, bacağımızdaki yün dona kadar birçok giysimizi o alıp getirmişti. O getirmişti gri gömleğimi, tükenmez kalemimi, kağıdımı, defterimi. Okuyacağım kitapları o arayıp bulmuştu. Metin'in bacağının ameliyat edileceği o günlerde birlikte hüzünlü türküler söylemiştik. 6 saat süren ameliyat boyunca birlikte beklemiştik Hacettepe koridorlarında. Kesilmiş bacağı ile Metin'i üst kata birlikte taşımıştık. Ve nihayet son günü onu ölümün pusu kurduğu yolun ağzına ben götürmüştüm. Son çöreği birlikte yemiştik. Ve 3 gün sonra kanlı paltosunu ve ayakkabısının tekini benim elime tutuşturmuşlardı. Kara haberi eve ulaştırmak görevi de hasta yüreğini dinginleştirmeye çalışan amcasına ve bana düşmüştü. Bana düşmüştü ölüm haberini yazmak. Ve gene bana düşmüştü morgun buzluğundan, kırık kaburgaları ve yara bere içinde acının ve şaşkınlığın heykelleştiği gövdesini çıkartıp inanılmaz olana inanmak. Ölüm gerçeğinin şaşkın bakışlarında takılıp kaldığı o kara gözlerine bakmak. Ölüm İlhan'a yakışmamıştı. İlhan ölümü. Ama bunları anlatmak, İlhan'ı anlatmak demek değil. İlhan bunların ötesinde anlatılması gereken biri. Hüznümüzü ve acımızı yüreğimize gömerek onu anlatmak gerekiyor. Toplumların tarihleri doğru bir çizgi izlemez. Tek düze değildir. Tarih sıçramalarla ilerler. Zaman zaman toplum yeni birikimlerle yeni bunalımlara gebe kalır. Ve her bunalımın çözümünü yeni sıçrayışlarda bulur. Ve kuşkusuz yeni sıçrayıştan sonra o toplum eski toplum değildir artık. Bu bunalım dönemleri toplumsal bilinçte ve dolayısıyla tek tek kişinin bilincine yeni sentezler geliştirir. Toplumların bu değişme dönemlerinde bunalımların yükü o toplumun belirli kesitlerinde, belirli kuşaklarında daha farklı ve daha yoğun bir biçimde kendini gösterir. Aynı tarihsel toplumsal koşullar bu kuşakları şu ya da bu ölçüde ortak bir yazgının kaçınılmaz sonuçları içerisine çeker. Türkiye toplumunun 40 yıldır iğmeli ve son derece bunalımlı bir dönem yaşadığı yatsınmaz bir gerçekliktir. Bu son 40 yıl pek çok bunalıma tanıklık etmiştir. Ve bu bunalımların en ağır yükünü de kuşkusuz 40'lı kuşak şu ya da bu ölçekte yüklenmek zorunda kalmıştır. İnsanın bilincini onun toplumsal varlığı belirlediğine göre bu dönem kuşağının bilinci de o ölçüde karmaşık ve gelişkindir. Toplumsal varlığıyla insanın bilinci ölçüsünde toplumu etkilemesi ve hele de bunalımlı dönemlerde o bunalımın bir etkileyen öğesi olduğu kadar çözen bir öğesi de olması doğaldır. Birey olarak pek çok insanın aynı toplumsal tarihsel koşullarda aynı yazgıyı paylaştığını bir kez daha yineleyelim. Ancak bu yazgı benzerliğine karşın bireylerden biri ötekinden ya da öteki birinden daha çok bilinçli ya da rastlantısal olarak simgeleşebilir. Dolayısıyla belirli bir dönemin bütün özelliklerini yalnızca yaşamlarıyla değil, ölümleriyle de simgeleyen insanlar vardır. İşte İlhan bunlardan biridir. O nedenledir ki İlhan'ı anlatmak zordur.
Onu anlatmak için bir dönemin, yani yaşamış olduğu dönemin tarihsel, toplumsal, ekonomik ve en sonu siyasal gelişmesini anlatmak ve kişiliğini oluşturan, yani toplumsal bilincini oluşturan maddi koşulların çerçevesini çizmek gerekir. Aynı zamanda bu, bir ölçüde bütün bir kuşağın genel bir kesitini çizmek demektir. İlhan'ın doğum tarihi 17 Aralık 1944. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın alevleri henüz sönmemiş ama savaşın yazgısı belirlenmeye başlamıştır. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldığında İlhan, Bozkır'ın ve İç Anadolu'nun geleneksel özelliklerini taşıyan Artova ilçesinde 6 aylık bir bebektir. Savaşa girmemiş olmasına karşın Türkiye açlık ve kıtlığın ağır bunalımını yaşıyor ve kuşkusuz bu bunalım en ağır bir biçimde kırsal yörelerde, bu arada yeni ilçe merkezi olan Artova'da İbrahimoğlu Yusuf'un kirayla oturduğu bir gözlük kerpiç ocağında ve kaynayan kazanında da ağır bir biçimde yaşanıyor. Milli Koruma Kanunu ve tek parti yönetiminin kastlaştırdığı kasaba bürokrasisinin sinsi oyunu sonucu Samsun'dan 80 kuruşa aldığı ve 90 kuruşa sattığı kininin faturası olmadığı için 2 ay hapse ve 2 ay ticaretten mene mahkum olan küçük bir esnafın evine yansıyan yoksulluk ortamında ilk çocukluğu biçimlenecektir İlhan'ın. İkinci Dünya Savaşı faşizmin yenilgisiyle sonuçlanmış, Almanya, İtalya, Japonya faşist diktatörlükleri darmadağın edilmiş, özgürlüğe ve demokrasiye olan özlem, savaşın en kazançlı ülkesi ABD'nin önderliğinde yeni bir oluşuma dönüşmüştü. San Francisco'da toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, eski bağlaşıklıkları çözerek yeni bağlaşıklıklar, yeni dengelemeler gündeme getiriyordu. Kuşkusuz Türkiye, bu yeni dengelemenin içerisinde savaşın dışında kalma başarısını göstermesine karşın etkileşimlerin yumaklaşıp yoğunlaştığı bir bölge olma konumunu kazanmıştı. Türkiye'nin siyasal yalıtılmışlığını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da sürdürmesi olanaksızdı artık. Ve doğal olarak bu etkileşimler ülkenin siyasal geleceğinde olduğu kadar ekonomik koşullanmasında da kendini gösterecekti. Ve öyle oldu. Tek parti döneminin sona erdiği Batı tipi, daha doğrusu Amerikan tipi bir demokrasi uygulamasına geçilmesi zorunluluğu bizzat milli şefin ağzından ilan edilirken İlhan daha bir yaşını tamamlamamıştı. Bu gelişmenin dış koşullarda olduğu kadar iç koşullarda da yansıdığını görüyoruz. Öte yandan savaş döneminin zenginleştirdiği ve sermayesini katlayarak büyüttüğü yeni bir kesim de Türkiye'yi kapılarını ardına kadar batıya açmaya zorluyordu. İlhan'ın çocukluğu soğuk savaş ortamında NATO bağlaşıklığını kurmuş, Kore Savaşı'na katılan yeni bir siyasal iktidar dönemiyle çakışmıştı. DP iktidarı siyasal geleceğinin kırsal kesime ulaşmakla olanaklı olduğunu görüyordu. Gerçekten de on binlerce traktör, kara sabanın giremediği alanları adeta bir istilacı güç olarak fethediyor ve geleneksel koşullar içerisinde geçimlerini sağlayan küçük geçim araçlarına sahip aileleri kırsal alandan kentlere sürüyordu. DP en parlak dönemini yaşarken İlhan 10 dakika kadar uzaklıktaki Kızılca köyünde bir köy imamının karşısında Kur'an'ı hatmetmeye başlıyordu. Ne var ki DP'nin dışarıdan aldığı yardımlar yanında tarım alanındaki yeni açmaların getirdiği bolluk dönemi uzun sürmeyecek ve ekonomik bunalım toplumu yeni çalkantılara sürükleyecekti. Kırdan kentlere akın, toplumun genelinde olduğu kadar İlhan'ın yaşamında da büyük değişmelere yol açtı. Oltu'nun dağ köylerinin birinden Rus işgalinin içerisinden kaçarak Artova bozkırına konan aile için yeni ve zorunlu bir muhacirlik başlıyordu. Aile birer birer büyük kentlere göç ediyor ve ataerkil büyük aile yapısı çözülüyordu. Büyük kent ve genellikle başkent, önce amcaları, sonra üniversiteye gelen Yusuf'un büyük oğlu Muzaffer'in yanına İlhan'ı da çekiyordu. Başkent ise yeni siyasal oluşumlara gebeydi. İlhan çocukluğun ve köylülüğün karmaştığı bir saflığın getirdiği şaşkınlık içinde yaşıyordu başkentteki gelişmeleri. A.B. Muzaffer şiir yazıyor, yazılar yayınlıyor ve siyasal iktidara karşı hareketler içerisinde yer alıyor. 27 Mayıs 1960 hareketi öngünlerinde İlhan daha 14'ündeyken olup bitenleri kavrayamamanın çelişkisi içinde A.B.'nin yaşamıyla iç içe girmişti. Muzaffer, DP iktidarının son günlerini Ankara'da askeri cezaevinde geçirecekti. Büyük kentin baş döndürücü olayları ve heybeti ortasında ve 1,5 odalı yoksul hanesinde bütün bu olup bitenler İlhan'ın çocuk zihninde siyasal bilinci kendiliğinden mayalayacaktı. Öğrenci bursuna eklenen gazetedeki gece çalışmasının getirdiği küçük gelirle yaşamını sürdüren bu küçük ailede İlhan, Muzaffer'in olanakları ölçüsünde okuma olanağı bulacaktır. O günden sonra da kısa aralıklar dışında İlhan, Muzaffer'in yaşam pratiği içerisinde ayrılmaz bir parça olacaktır. Muzaffer, İlhan'ın öğretmeni, koruyucusu, babası ve yol göstericisidir artık. Muzaffer İlkin, Barlas'ın çıkardığı son havadiste, daha sonra da Ulus'ta çalışırken, İlhan liseyi bitirmeden askere gitmemek için bütün yolları denemektedir. İlhan liseyi bitirdiğinde, Muzaffer de askere yedek subay okuluna gider. Ve İlhan hukuk fakültesine girer, bir yandan da ağır bakım atölyesinde işe başlar. Taşıdığı yükler sonucu aldığı ve daha sonra ancak ameliyatla hafifleteceği o sağlam ve görkemli yapısına hiç yaraşmayan bir bel ağrısını yıllar yılı taşıyacaktır. İlhan'ın gençlik döneminin Türkiye'nin 1960'lı yani siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan en çalkantılı dönemiyle çakıştığını görüyoruz. 27 Mayıs 1960 öncesi gençlik hareketleri 1960 sonrasında yeni umutların, yeni arayışların içerisinde bir süre durulmuş ve 1960'ların ortalarında yeniden uç vermeye başlamıştı. Bu dönem İlhan'ın lise ve üniversite yıllarına denk düşer. Muzaffer'le İlhan'ın yazgısı artık daha bir bütünleşmiş ve bu yazgı Muzaffer'in askerden dönüşünden sonra Ulus'taki demir iş hanının önce 51 ve daha sonra 52 no'lu küçük odasında tam ortak bir yazgıya dönüşmüştür. Sonraki 15 yıl boyunca tek bir yazgı haline gelecek, ikisi, iki kardeş bir elmanın yarısı gibi birbirlerini tamamlayacak, İlhan derken Muzaffer, Muzaffer derken İlhan birlikte düşünülecektir. Bu nedenle de İlhan'ı anlatırken Muzaffer'i ya da Muzaffer'i anlatırken İlhan'ı anlatmak zorunlu olacaktır. İlhan'la tanışmam bu döneme rastlar. Onu İlkin, yayın evinin o küçük tek odasında, masa başında kitap provalarının arasında görmüştüm. O tarihten sonra da giderek daha sıklaşan, yoğunlaşan ve karmaşıklaşan bir yazgı birliği içinde, bizi bıraktığı son ana kadar dostluğun ötesinde kardeşlik ilişkilerine dönüşerek pekişen 15 yıllık bir yakınlığımız olacaktır. İlhan'ın kişiliğinin olgunlaştığı ve tarihsel içerik kazandığı bu dönem üzerinde daha ayrıntılı durmak gerekiyor. Gerçekte de bu dönem Türkiye toplumunun bir dönüm noktası ve dolayısıyla da toplumun siyasal içeriğinin yeni sentezlerine ulaştığı tarihsel dönemecidir. 60'lı yıllar toplumumuzun belirli bir siyasal ergenliğe ulaştığı ve belli bir kültürel ideolojik birikimin yoğunlaştığı, bunlara bağlı olarak da göreli bir özgürlük ortamının oluştuğu bir tarihsel kesidi temsil eder. Ekonomik farklılaşmaların getirdiği siyasal farklılaşmalar bu dönemde legal içerik kazanmaya başlamıştır. Gene bu dönem demokrasi kavramının siyasal özgürlükle bütünleştiği, göreli siyasal özgürlüklere denk düşen kültürel ideolojik bir sıçramaya tanık olacaktır.